Hadi ailen.
Ayrım 34.
Sol tarafına gaz gibi, bıçak saplanmış gibi keskin, tüm karnının içinde ağrı, burada mı, şu tarafta mı? Eliyle kendi karnını gösteriyordu. Patla be, apandisini de alsın da gör. Başını salladı Jones. Apandisten şikayetçisin, yani sen de farkındasın bunun. Adam hayır anlamında salladı başını. Ha anladım, ölmek istiyorsun. Apandisin patlayınca öleceksin güzelce. Adam evet anlamında başını salladı. Ben senin yerinde olsam ölümün kolayını seçerdim. Başkalarını hık diye ölüm ikram etmiş biri. Ne diye acılar içine kıvrana kıvrana pisliğe belinip ölsün. Sen değil miydin komşunu bir bıçak darbesiyle temizleyen hiç acı çektirmeden? Sevgilini de tek kurşunla yollamışsın öteki tarafa. O pandisit nasıl patlar bilir misin? Hiç hoş değil. Bence iyileş ve elektrikli sandalyede adam gibi öl. Duvarın dibine sinmiş gardiyanlar kıpırdandılar. Çantasından bir sigara çıkardı Aylin. Sen de içer misin diye sordu. Haydi al bir tane. Öyle şaşkın şaşkın bakma. Senin katil olman beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren seni öldürmeye yeten nedenler. Bak onları bilmeyi çok isterdim. O nedenleri öğrenebilmek için... Senin yaşamanı da çok isterdim. Ben onları senin sayende öğrendikten sonra ikimiz de çok şey kazanırdık. Sen belki yaşamını, ben de senin gibileri ölümden döndürebilecek bilgiyi. Ama ne yazık ki sen beni kendindeki bilgi kaynağından mahrum bırakarak şu dört duvar arasında geverip gireceksin bu durumda, dedi. Sigara paketi hala elinde adama uzatılmış duruyordu. Bir tane çekip aldı Jones. Aylin önce adamınkinin sonra kendi sigarasını yaktı çakma Aylin. Hiç konuşmadan sigaralarını içmeye başladılar. Gardiyanlara bir tablo getirsenize, dedi Aylin. Getiremeyiz. O halde külünü yere silik Jones. İzmariti de yere atıp söndür, buyurdu John, buyurdu Aylin. Jones aynen öyle yaptı. Haydi Jones, bana derdini söyle. Sadece mideni kemiren ağrıları değil, kafanı, ruhunu, yüreğini kemirenleri de. Derdini söylemeyen çare bulamaz. Aylin adamı ayağa kaldırıp mide nahiyesinde bazı yerlere bastırdı. Ağzını açtırıp diline baktı. Seni muayene eden dahiliyecinin teşhisine ben de katılıyorum. Ama sana ayrıca bir hap daha yazdım. Ölürsen pişman olmazsın. Haydi şimdilik eyvallah. Beni özlersen çağırmamazlık etme, dedi. İki gün sonra hapishaneden telefon ettiler. Jones aileni görmek istiyordu. Terapi saatinden sonra 3-4 hastanın randevularının bitmesini iplecekti ailen. Arabasını atlayıp hapishaneye koştu. Akşama eve gelince ilk işi Lori'yi aradı. Canım sakın yanlış anlama, dedi. Hem seni çok özledim hem de Nevi'yi tanımayı çok istiyorum. Ama bu hafta çok önemli bir işim çıktı. Bütün hafta sonu çalışmak zorundayım. Yeni bir proje mi ailen? Yeni bir hasta. Sen Kuzuların Sessizliği filmini görmüş müydün? Evet. İşte şimdi benim de bir Hannibal'ım var. Yani seri cinayet işlemiş bir katilim mi var? Aynen öyle. Onun tedavisini üstlendim. Her gün bir görüşme yapmalıyım. Hiç ara vermeden. Anlıyorsun değil mi? Donduk aldı Lori. Senden başka birini bulamadılar mı Hannibal'ın tedavisi için, diye sordu. Ben onu tanıdıktan sonra özellikle istedim tedavisini üstlenmeyi. Başkalarını öldürebilenler intihara yeltenlenenlere benzemez. Dikkatli ol, dedi Lori. Jones'un adı Aylin ile Lori'nin arasında Kuzuların Sessizliği adlı filmde Anthony Hopkins'in canlandırdığı katile atfen Hannibal olarak kaldı. Lori sık sık telefonla arıyor ve soruyordu. Hannibal nasıl? Gayet iyi. Bu hafta ellerindeki zincirleri çözdürebildim nihayet. Nasıl yaptılar bunu? Hani yasaktı? Çözmeleri icap etti. Çünkü Hannibal'a kalem kağıt verdim. Bazı şeyleri çizerek anlatıyor. Çok güzel çizgisi var. Bir heykeltıraştan sonra bir de ressam. Aylin, bir ben kesat çıktım senin hastaların arasında. Hiçbir şey olamadım. Sen dünya tatlısı, akıllı, çalışkan bir kız oldun. Benim de en yakın dostumsun, yetmez mi? Şimdilik idare ediyor, dedi Lori. Hannibal'a selam söyle. Bana da bir at çiziversin. Aylin, Archibald P. Jones ile... En az haftada iki kez görüşmeye devam etti. Uzun koridorların, kilitli kapıların ardında zincir ve anahtar şıkırtılarından ve ayakkabıların taşlarda çıkardığı gürültüden başka hiçbir sesin duyulmadığı steril bir dünyada kafasının içindeki cehennemle küçücük bir odaya tıkılmış genç adama tarifi çok zor duygularla bağlanmıştı. Jones'un apandisit ameliyatının üstünden 3 ay geçmişti. 3 ay sonra midesindeki ağrılar yeniden başladı. Uzman hekimlere göre bu ağrılara neden olabilecek hiçbir bulgu, hiçbir neden yoktu. Yine ailene devretmişlerdi Jones'u. Onunla artık yanlarında gardiyanlar olmaksızın görüşebiliyordu. Gardiyanlar demir parmaklıklı kapının dışında bekliyorlardı onları. Tehlike anında çalması için de bir zil vermişlerdi ailene. Hiçbir zaman kullanmayacağına inanıyordu ailen zili. Bir dostluk gelişmişti ailen o daracık aralıktan bakarak. Aylin o daracık aralıktan bakarak dostluğunu bozmadan kendine ait olmayan sırları karıştırmaya çalışıyordu. Sanki ellerini kapkara bir perdenin arkasına uzatmış, ne notaları ne de tuşları görmeden piyano çalmaktaydı. Şu ana kadar hep doğru tuşlara basmıştı ama bir hata, tek bir hata o kara perdeyi başına geçirebilirdi. Hannibal Aylin'e bir şeyler çizip veriyor, Aylin de hem şehir hem de hastane kütüphanesinden evine taşıdığı kitaplarını gömülüp okuyor, araştırıyordu. Sonra yine yolunu tutuyordu hapishanenin. Archer, şu resim, bak şu resme. Bu sensin değil mi? Öldürülürken gülüyorsun. Öldürürken gülüyorsun. Hannibal P. Jones melil melil baktı. Öldürmek sana zevk mi veriyor Archie? Hoşuna gittiği için mi öldürüyorsun? Nasıl bir duygu bu? Orgazmik mi? Bir rahatlama duygusu mu? Sevişirken aldığın haz gibi mi? Hannibal sallanmaya başladı iskemlesinde. Huzursuzdu. Şimdi de şu çizdiğine bakalım. Bu da ne? Yumurta mı ne bu? Böyle. Bir şeyler daha çiziyordu genç adam. Bir ilaç kutusu, haplar. Bir hap mı bu? Hapın içinde kurşun resmi çizdin. Ve şu resimde birini öldürüyorsun. Devam et Archie. Çiz oğlum. Çiz. Öldürüyorsun ama senin karnındaki de öyle. Karnında bir hap var. Archie'nin sallanması hızlandı. Archie, sen öldürmeden önce hap içtiğini mi anlatmaya çalışıyorsun? Archibald P. Jones çizdi, çizdi, daha da hızlı çizdi. Hiç durmuyordu kalemi. Sonra birdenbire durdu. Aydın çizdiği eskizleri ve kalemi aldı elinden. Artık dinlenebilirsin canım. Bana çok şey anlattın. Bir sürü formül ve ipucu verdin. Bu formülleri çözmek ve sırrını bulmak da şimdi benim işim dedi. Aylin karargahta arşivlere inip bazı dosyalara bakmak istediğini söyledi görevliye. Kompüterin başına geçip oturdu. Bir saat iki saat geçti. Ekrana bakmaktan gözleri yanmaya başladı Aylin'in. Devamlı notlar alıyordu. Archie, şimdi beni dikkatle dinle. Seni kurtarmak üzereyim. Seni hem hapisten hem de sebepsiz karın ağrılarından kurtarabilirim. Eğer bana yardımcı olursan. Kalemi eline aldı Archibald P. Jones. Aylin uzanıp kağıdı çekti önünden. Yok, bugün çizmek yasak. Bugün konuşmamız gerekiyor. Konuşmamız şart Archie. Hiç karnın ağrıyor numaraları yapma bana, yutmam. Konuşmak istemiyorsan başını salla. Evet ya da hayır anlamında. Archie kalemi ağzına sokup sinirli sinirli kemirmeye başladı. Sen ateş hattına yollanırken hap mı alıyordun? Bir nevi cesaret hapı. Başını önüne eğdi Archie. Bu hap alışkanlık yaratıyor ya da öldürmek bir alışkanlığa dönüşüyor. Savaşırken ya da öldürürken yakaladığın o üstünlük duygusu, o heyecanı bir daha yaşamak istiyorsun. Çok yanlış olduğunu, bunun senin ölüme götürebileceğini bildiğin halde önüne geçemiyorsun, öyle mi Archie? Tıpkı bir esrarkeşin esrardan vazgeçememesi gibi. Onun için de bu karın ağrıların, dönüş olmayan bir yola itilmişsin. Şu anda suçlu sensin ama esas suçlu, ilk suçlu, en suçlu sana o hapı içiren, seni ateşe sürdüren kimse o. Ailenin Hannibal'ı ellerini boğazına doğru uzattı doktorun. Cebindeki zili çalmakla çalmamak arasında bir an tereddüte düştü Aylin. Çalarsa o kurtulacaktı. Çalmazsa belki Archie. Artık sırrını bildiğime göre aynı zevki tadamayacaksın. Boşuna öldürmeye kalkma beni Archie. Archie'nin elleri boğazındaydı Aylin'in. Çaldı zili. Gardiyanları o anda içeride gördü. Uçtular mı, odaya mı ışınlandılar? Bu kadar çabuk nasıl girdiler içeri? Yaka paça çekip ayağa kaldırdılar Archie'yi. Boynunu ovuşturdu Aylin. Pes etmedim Archie, yine geleceğim. Beni öldürmek değil, korkutmak için böyle yaptığını biliyorum. Haydi git dinlen, biraz daha düşün. Bu sefer bir insan yerine içindeki canıyı öldürmek istemez misin? Tekrar arşivlere indi Aylin. Görevi değişmişti. Kompüter şifrelerini vermemekte direndi. Aylin hiç pes etmedi. En otoriter sesiyle görevlinin ona hemen yardımcı olmasını emretti. Bu kez daha uzun kaldı kompüterin başında. O akşam ordu kafeteryasında Fortis ile geldiğinden bu yana yakın dostluk kurduğu, çok güvendiği ve sevdiği bir meslektaşı olan binbaşı Finch'i arayıp buldu. Finch, bana ayırabilecek zamanın var mı? Olmaz olur mu? Yarın sabah. Şimdi. Şimdi mi? Hayrola, bir şey mi var? Hemen görüşmek istiyorum seninle. Gel masaya geçelim Aylin, dedi binbaşı Finch. Yo, burada çok gürültü var. Bana gidelim. Ne oldu kuzum? Arabam kapıda. Hadi gel, yolda anlatırım, dedi Aylin. Binbaşı peşinde hızlı hızlı yürüdü kapıya. Evde alelace içki doldurdu bardaklara. Eline günlerdir tuttuğu notları aldı. Finch'i berceri oturtup pufu yanına çekti. Burnunun dibine girdi adamın. Söyleyeceği tek bir kelimeyi bile kaçırmamak için kulak kesildi. Şimdi anlat bakalım dostum, dedi. Ordu elindeki askerleri denek olarak nasıl kullanır? Birçok yoldan, dedi Finch. Bunu illa bu gece mi öğrenmek istiyorsun? Bir test hazırlıyorum da bu bilgiyi de kullanmam lazım. Orduda araştırmalar üç koldan yürütülür. Nükleer, kimyasal ve elektronik alanlarda. Düşmanın etkilemesi planlanan projeler geliştirilir. Mesela elektronik olarak sinir sistemine yönelik çökertici dalgalar şuur kaybına, kusmaya neden olabilir. Ya nükleer deneyler? Elbette nükleer deneyleri. Ordu kendi vatandaşlarının üstünde denemez ama bir tekniker oynadığı aletin tehlikesinin farkında olmayabilir ve herhangi bir küçük yanlışlıkta AIDS virüsünün de böyle laboratuvarlarda üretilirken laboratuvara yanlışlıkla bulaştığı söylentileri var, dedi aile. Varsayımlar üstüne tez üretemeyiz Aylin. Bunlar sadece söylentiler. Peki ya kimyasal çalışmalar? Aylin, tüm bunlar yarını bekleyemez miydi? Gecemi bu sorular için harcadım benim. İçin mi harcadım benim? Daha sorularım bitmedi ki, başka şeyler de öğrenmek istiyorum. İyi. İyi de seni öyle heyecan içinde görünce çok önemli bir şey var zannettim. Ah kadınlar, hepiniz her arzunuz anında yerine getirilsin isteyen şımarık mahluklarsınız, dedi Finch. Aylin Finch'in bardağına bir parmak viski daha koydu. Aylin bir hafta sonra hazırlığını tamamlamış albayın karşısındaydı. Bu bilgileri nasıl edindiniz Rodomisi dedi albay. Dosyalara girdim. O dosyalar gizlidir. Herkesin el atması yasaktır. Orduda görevli yarbay rütbeli bir doktora da mı yasaktır? Arşiv görevlisi sizin gibi düşünmedi. Hata etmiş. Gizlediğiniz nedir? Gizlediğimiz hiçbir şey yok. Her orduda değişik deneyler yapılır. Vatanın üstün menfaatleri için yapılır bu işler. Evet doğrusu da bu herhalde. Ama ben bu tür deneyleri ve uygulamaları kendim okuyunca çok etkilendim. Örneğin savaşta karşı tarafın gözlerini patlatılan ışıklardan dolayı sadece geçici körlük olur zannediyordum. Oysa kalıcı körlük vakaları da olmuş. Bunlar sizi niye ilgilendiriyor Rodomis'le? Özür dilerim benim ilgi alanım bu değildi. Ben buraya AP Jones adlılar hakkında konuşmaya geldim dedi Ali. Bugüne kadar arasının çok iyi olduğunu zannettiği albaydan kendine doğru dostça olmayan bir elektrik yayılıyor gibi geldi ona. O zaman Jones'un durumunu görüşelim. Sizi ilgilendirmeyen alanlarda dolaşmayın lütfen yarbay dedi üstü. A.P. Jones düşmana kahramanca saldırabilmesi için ona yutturulmuş bazı ilaçların yan etkisi altında kalmış albayım dedi Aylin. Yani ordu kahraman yaratayım derken cani yönetir duruma düşmüş. Sözlerinizi dikkatli kullanın yarbay. Şimdi siz de beni dikkatli dinleyin albay dedi Aylin. Cesaret hapı yutmamıştı ama kanındaki Giritli Deli Paşa'nın genlerinin hareketlendiğini, şakaklarının zorlanmaya başladığını hissediyordu. 20 dakika sonra kapıda bekleyen albayın odasından çıkarken Yarbay Rodomis'in sinirli bir sesle bu bilgileri gerekli yerlere aktarmak benim görevim dediğini duydu. Aylin Hannibal'ını hem tedavi etmek hem de suçsuzluğunu ispat etmeye kaygısıyla koşuşturup dururken Joe ile olan durumunu askıya almış gibiydi. Yakında ordu ile yapmış olduğu kontrat süresi doluyordu. Orduda kaldığı takdirde albay rütbesine yükseltilecekti. Ama ne var ki Joe ile arasını düzeltecek de olsa, boşanacak da olsa New York'a dönmesi gerekiyordu. Bu nedenle terfi teklifini bile göz ardı ederek kontratı uzatmayı kesinlikle reddetti. İrtibat odasından acilen çağrıldığında Oklahoma'dan ayrılmasına çok az bir zaman kalmıştı. Hayırdır inşallah diyerek koşturarak gitti ofise. Yarbay Rodomis'le sizi acilen çağırttığım için özür dilerim. Ama hemen imzalamanız gereken bazı evraklar geldi postadan dedi yüzbaşı Eklon. Ne evrakı yüzbaşı? Sanırım özel bazı evraklar dedi yüzbaşı. Ofisteki diğer görevlilerin duymasını istemeyen bir hali vardı. Aylin kendine uzatılan kağıtları aldı. Gözlüğünü takıp baktı ve hemen bir iskemleye çöktü. Bir kahve getireyim mi size diye sordu yüzbaşı Eklon. Hayır istemem sağ olun dedi Aylin. Sesinin titremesine mani olamayarak. Bana bir kalem verin de imzalayayım şunları. Joe'nun büyük bir terbiyesizlik yaparak Forts ile yolladığı boşanma davası tebligatının sayfalarını imzaladı. Evine döndüğünde Joe'nun ofisine telefon etti. Joe'yu bağlı Cynthia dedi sekretere. Burada değil Bayan Kate. Ne zaman orada olur hiç bilemiyorum. Hala aynı numara mı Cynthia? Ben sadece bana verilen talimatı yerine getiriyorum efendim. Tamam madem senin aracılığına konuşacağız kocama de ki boşanma evraklarını ofisime yollatmış. Olmasını son derece ayıpladım. Bir centilmen olsaydı bunu yapmaz, evrakları ev adresime yollatırdı. Hatta bir ay daha bekleyiverir, bu işi ben New York'a döndükten sonraya bırakırdı. Şimdi ordudan ayrılmama sadece 3 hafta kala, son derece mutasip bir muhit olan Lefton'da bir karargahta bu haber bir skandal niteliği taşıyacak ve herkes bunu konuşacak. Yarbay Rodomis'le görevdeyken kocası bir sevgili bulup kaçmış diyecekler. Bana ya arayacaklar ya gülecekler. Açık ya da üstü kapalı sorular soracaklar. Ben ne diyeceğimi bilemeyeceğim. Tam veda turlarıma ve veda davetlerime başlarken Joe beni rezil etti. Bir beyefendi böyle davranmazdı. Ama zaten kocam bir beyefendi olsaydı beni... Ben şimdi seninle değil onunla konuşuyor olurdum telefonda. Ona bunu da söyle. O beni çok üzdü ama ben de onu çok üzmeye hazırlanıyorum. Telefonu kapağı kafamız ağlamaya başladı Aylin. Zor günler vardı önünde. New York'a döndüğünde iki ayrı cephede mücadele onu bekliyor olacaktı. Ne ordudaki yerlerin savaş anında uğrayabilecekleri zararların sonradan hayatlarına mal olmasına karşı vereceği müdahaleden vazgeçmeye niyeti vardı ne de Joe'yu savaşmadan bırakmaya. Sayfa 283 Zor Günler. Aylin eve dönüşünü Bedford'da verdiği büyük bir davetle kutladı. 1993 yılının Noel'inde New York'ta yaşayan bütün Türk ve Amerikalı arkadaşlarının yanı sıra Tayyip'e ve Mustafa'nın da arkadaşlarının bulunduğu Hilmi dayısıyla ailesinin Florida'dan gelerek katıldığı genç, yaşlı, her kuşaktan dostlarına açık kalabalık bir parti verdi. Nuri, karısı ve Vilden yardıma geldiler. Aylin davet boyunca misafirlerine hayatının karışıklığından doğan endişelerini hiç belli etmedi. Olağanüstü neşeli ve mutlu görünüyordu. Sık sık işi dolayısıyla New York dışına çıkan Joe'yu da konuklar yine bir film işinden ötürü seyahatte zannettiler. Aylin gecenin içinde bir ara kocasıyla arasında açık olduğunu sadece Hilmi dayısına fısıldadı. Nerede şimdi o diye sordu Hilmi Bayındırlı. Bilmiyorum dayı. Döndüğünden beri hiç görüşmediniz mi? Hayır o beni aramadı. Ben de onu ne zaman aradıysam bulamadığım için döndüğümde bir kez daha aramaya zahmet etmedim.
Ayrım sonu.